Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir medeniyet yolculuğu programında daha birlikteyiz. Kavuşturan, sesimizi size ulaştıran, sesimizi çıkartmayı nasip eden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek programımıza başlarız. İnşallah. Bütün ilimlerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın, yeryüzünde ilminin, feyzinin yegane, insani kaynağı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salatu selam eder, onun izinden giden güzide sahabesine, onların da izinden giden salih ve salih nesillere de hürmet, selam ve dua ile yad ederiz. Yusuf Kablam hocamızla beraber geçtiğimiz iki programımızda öncelikle üzerinde düşündüğümüz, cevabını bulmaya çalıştığımız konu, medeniyet krizi dediğimiz krizin ne olduğu, insanlığın başına ne geldiği, ne gelmediği mevzuydu. Buradaki yerel kodlarımıza döndüğümüz zaman benim geçen programdan zihnimde kalan çok önemli tespiti hocamızın, birinci medeniyet krizi dediğimiz, kronolojileyecek olursak 13-14. Yüzyılda önce Haçlılar, arkasından Moğol, İslam dünyasının üzerinden geçen bu büyük facialardan sonra her şeye rağmen, yani dünyevi ve maddi anlamda bütün değerlerin, değişken değerlerin kaybına ve yıkımına rağmen İslam dünyasının sabitlerini kaybetmemesi, hatta bunu bir fenomen halinde Hazreti Mevlana'nın ne yapacağız üstad, ne hale geldik, durumumuz ne olur sorusuna Allah derim cevabı vermesiyle hocamız özetlemiş oldu. Fakat daha büyük bir tehlike olarak ikinci medeniyet krizi dediğimiz, özellikle son 300 yıldır yaşadığımız, son yüzyılda, belki de son yüzyılın son çeyreğinde globalleşen postkapitalizm döneminde belki daha da yoğun hissettiğimiz, adeta sabitlerimizin de zedelenir olduğu, sabitler dediğimiz zaman İslami istilahla konuşursak akaidimizin zedelenir olduğu, Allah muhafaza, bir dönemdeyiz. Akaidimizin nasıl zedelendiği, sabitelerimizin nasıl bizim gözümüzde, tırnak içerisinde, Allah muhafaza, gözden düştüğü hususunu biraz daha açmasını rica edeceğim hocamızdan. Buyurun hocam.
Şimdi şöyle, yani üçüncü program olmuş oluyor.
Evet hocam.
Üzerinden gitmek istediğimiz meseleyi vuzuha kavuşturmamız lazım. Biraz akışa bırakarak, biraz muhabbet tadı olsun diye.
Tabii hocam, tabii biraz muhabbet elhamdülillah
tadımız var. Böyle didaktik olmaktan ziyade daha... Yani sadelikten deruniliğe, derunilikten sadeliğe girip çıkıyoruz.
Çok isabet olur hocam. Yani dinleyenlerimiz de sizi çok seviyorlar. Dolayısıyla bu muhabbet tadı ayrı bir lezzet katacaktır. Eyvallah. Ama anlaşılma anlamında da, içselleştirme anlamında da belki daha faydalı olur.
Tabii. Buyurunuz. Çünkü sözün bir özü var. Dolayısıyla o özün söze kattığı bir güzellik var. Yani eğer özle buluşamazsa söz, etkisi olmaz.
Evet.
Söz eğer özle buluşursa sahicilik kazanır. Dolayısıyla bir köke ulaşmış olur. Dolayısıyla meyve verir. Yani siz tohum ekersiniz. Köke ulaşınca asıl tohum ekilebilir. Yani tohum kökle ilgili bir şeydir dolayısıyla. Ama işin ilginç tarafı da şu. Öz aslında fıtrat demek. Yani benim özellikle kastettiğim şey... Söz, öz arasındaki ilişki, Türkçe çok güzel bir dil aslında. Evet. Hele de Kur'an Arapçasından beslenince acayip kanatlandırıyor insanı.
Elhamdülillah.
Böyle bir tarafı var. Dünyanın aslında, parantez olsun bu, biraz akış hemen çağrıştırdı. Bu şekilde gidebilir.
Tabii, buyurun.
Dünyanın en zengin dili Osmanlı Türkçesi. Ben bunu kimseyle tartışmam. Dünyanın en zengin dili Osmanlı Türkçesi. Bakın, yani... Bir taraftan bizim medeniyetimizin kök dili Arapçadan, Kur'an Arapçasından besleniyor. Farsçanın etkisi var. Yani fikri, ilmi bağlamda daha çok Arapçanın etkisi var. Daha çok irfani, dolayısıyla hikemi bağlamda, edebi bağlamda Farsçanın etkisi var. Oradan beslenmiş. Yetmemiş. Dünyanın en zengin dili diyorum. Bakın dikkat edin. Yani Batı uygarlığının kök dillerinden beslenmiş. Yani Grekçeden, Latinceden beslenmiş. Fransızca, İngilizce, Rusça, Arnavutça, Boşnakça, Balkan dilleri, Afrika'dan Swahilice falan. Dünyanın bütün farklı dillerinden, farklı kültürlerinin dillerinden hepsinden almış, hepsinden beslenmiş. Ama bunu Türkçenin gramatik yapısı, İslam'ın semantik yapısı, Türkçenin gramatik yapısı... İslam'ın, vahyin semantik yapısı, anlam dünyası üzerinden bir dil inşa etmiş.
Yani kavramolojisini bu aldığı değerlerle oluşturmuş ama alttaki mekaniğini, yani gramatik yapıyı Türkçeden değiştirmemiş.
Tabii, olmaz.
O aynı.
Tabii.
Çok doğru.
Bu açıdan bakınca yani hem gramatik yapısını koruyacak hem semantik yapısını, İslami ruh köklerini, anlam dünyasını derinleştirecek kadar başka dillere, başka kültürlere, başka medeniyetlere
açılıma sahip
açılarak olur. İnşa edilmiş bir dil bu. Yani o yüzden Türkçedeki sırlara daha sonra gireriz.
Buyurun hocam.
Türkçedeki işlenen cinayet, Türkiye'de işlenen cinayet, Türkçe'de işlenen cinayettir. Dil devrimidir esas itibariyle. Dolayısıyla dil devrimiyle işlenen cinayet de Türkçenin İslami ruh köklerinden arındırılmasıdır, koparılmasıdır. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla geçen programda da dikkat çekmiştik. Yani dil varlığın evidir veya Heidegger'in sözü veya hatırlatmışlar olalım. Ebubekir Razi'nin "Elluğa miratül akli vel kalbi." Yani aklın ve kalbin aynası. Dil aklın ve kalbin aynasıdır diyor. Yani şimdi dilin...
Şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani dil aklın ve kalbin aynasıdır dediğimiz zaman ben burasını çok önemsiyorum. Çünkü şöyle, sanki şöyle ilk başta şöyle oluyor. Dil kısırlaşınca insan aklettiğini ve kalbinden geçenleri önce ifade edemez hale geliyor. Fakat zamanla akıl edemez hale de geliyor.
Tabii.
Yani orada sadece şöyle de düşünmeyelim. İşte dil köreldi ama sen düşünmeye devam et.
Olmaz.
Kalben aklı yok. Bir müddet sonra bunu ben şuna benzetiyorum. Nasıl ki her sağır, her duyma özürlü bir müddet sonra konuşma özürlü hale geliyor.
Evet.
Bu da siz eğer dilinizi kaybederseniz bir müddet sonra da, çünkü insan aslında kelimetolojiyle düşünüyor. Kavramolojiyle düşünüyor.
Eyvallah. Şimdi şöyle, hayat işte söz öz meselesinden falan girdik buralara. Evet. Hayat hakikat ve suretten oluşur. Hakikat ve suret arasındaki diyalektik ilişkiden oluşur. Başka bir ifadeyle hakikat yani sabiteler, hayat yani değişkenler arasındaki diyalektik ilişkiden oluşur. Yani hakikat suretler olmadan tezahür edemez. Suretlerle tezahür eder. Dolayısıyla Kur'an'ın hakikatinin sureti Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir.
Ya.
Yani Kur'an hakikattir, sünnet suretidir onun. Ete kemiğe bürünmüş halidir, dile gelmiş halidir. Dile gelmiş halidir.
Burasını çok önemsedim hocam. Bir daha ifade ederseniz, hakikat Kur'an-ı Kerim'dir.
Kur'an-ı Kerim'dir, sünnet-i seniye de onun suretidir. Ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir örnekleşmiş, hayatlaşmış halidir. Yani Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh'a Mervi hadisi hatırlayalım. Hazreti Peygamber'i aleyhisselam nasıl tarif ediyor? Yaşayan Kur'an diye tarif ediyor.
Onun ahlakı Kur'an'da diyor.
Tabii. Ve yaşayan Kur'an diye tarif ediyor.
Yaşayan Kur'an.
Bu çok önemli bir şey. Yani bu suretin sıkıntımız şu. Suretin sirete dönüşmesi lazım. Sünnet dediğimiz zaman iki boyutundan bahsediyoruz. Sünnetin bir suret boyutu var, şekil boyutu var, öyle diyelim. Bir de siret boyutu var, ruh boyutu var.
Ruh, tabii sureti ve sireti, doğru. Doğru.
Yani ilmi, sünnetin ilmi, suretlerin ilmidir tırnak içinde. Sünnetin irfanı, siretin ilmidir.
Hmm.
Dolayısıyla oradan ne çıkacak? Hikmet çıkacak.
Hikmet çıkacak.
Yani ilim artı irfan eşittir hikmettir.
Zaten hocam Kur'an-ı Kerim'de Peygamberim Efendimiz'e ilişkin tarif edilen vazifede ayetleri okuma ve hikmeti talim etme ifadesi kullanılıyor.
Tabii tabii.
Yani orada bir hikmet var. Dolayısıyla çok belki konumuz değil ama söz sözü açıyor. Çok önemli konular bunlar. Yani adeta bir gizli el tamamen kötü niyetle hikmet dediğimiz belki işin ruhunu ve siretini işin içinden çekip almaya çalışıyor şu anda.
Tabii, tabii.
Siz diyor kalıplan yetinmeye çalışın diyor.
Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın yani konudan kopmuş değiliz. Konunun köklerine doğru
gidiyoruz.
Bir kazı yapıyoruz.
Sabitelere doğru
tabii, bir kazı köklerine yapıyoruz. Doğru bir kazı yapıyoruz. Şimdi bizim sorunumuz ne? Dünyanın sorunu ne?
Evet.
Değil mi? Meselemiz bu. Yani başımıza gelen şey ne? Ülkenin başına gelen, coğrafyanın başına gelen, dünyanın başına gelen şey ne? Dolayısıyla bu soruların izini sürerken bizim birincisi kendimizi tanımadığımızı, ikincisi içinde yaşadığımız çağla alakamızın olmadığını kendimize ilişkin kurduğumuz cümlelerin de simülatif olduğunu, çağa ilişkin, çağı şekillendiren batıya ilişkin kurduğumuz cümlelerin de simülatif, sığ, sahte ve yüzeysel olduğunu taklidi, bilmemiz lazım.
Taklidi yani, tahkiki değil.
Yani taklidinin
de kötü bir
en kötü
örneği. Kötü taklidi yani.
Tabii tabii. Şimdi bakın burada şöyle bir sıkıntı var. Yani kendini tanımadan nasıl kendin olacaksın? Kendin olmadan, kendine gelmeden nasıl kendinden geçeceksin? Kendinden geçemezsen, kendinden geçmeden nasıl insanlığın önünü açacaksın? Yani kendin olacaksın, kendine geleceksin, dolayısıyla kendinden geçeceksin ki insanlığın önünü açabilesin. Şimdi biz kendi olmadan, kendine gelmeden, kendinden geçmeden her şeyi anlamaya, her şeye çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Yok böyle bir şey. İlk önce biz kendimiz olabilmiş durumda mıyız? Kendimiz ne? Bizim kendimiz ne? Bu çok önemli bir şey. Asıl mesele bu. Bizim İslam'la kurduğumuz ilişki, dolayısıyla çağla kurduğumuz ilişki ne kadar sahici? Değil mi?
Tabii.
Yani bizim zihnimiz çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmüş durumda diyorum ben. Şimdi
yaftalar, hurafeler.
Tabii, çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmüş durumda. Yani o yüzden şey diyorum, yani eğer içinde yaşadığınız çağı anlayamazsanız tanımlanırsınız.
Çağ sizi tanımlar.
Çağın kavramları, zihin yapıları, sizi zihin tanımlar. Setleri sizi şekillendirir. Her şeyinizi şekillendirir. Yani şu an tek bir uygarlık yaşıyor dedik. Batı uygarlığının kavramları ve kurumları üzerinden herkes böyle bakıyor kendine.
Evet.
Yani Çinler de böyle bakıyor. Hintler de böyle bakıyor, Müslümanlar da böyle bakıyor. Buna dur diyebilecek, bunu tersine çevirebilecek, herkesin kendi olmasını sağlayabilecek, kendini bulmasını sağlayabilecek, kendine gelmesi sağlayabilecek tek kaynak İslam. Bunu bildikleri için Çinlerle falan uğraşmıyorlar, Hintlerle falan uğraşmıyorlar. Bunu bildikleri Çin geliyor, acayip bir şekilde Amerika'yı sonlayacak falan, bunu konuşuyoruz değil mi? Yani artık her yerde konuşuluyor bu. Amerika'yı geçti, bazı kalemlerde geçti teknolojik olarak, ekonomik olarak falan. Ama siz bir sinofobi duydunuz mu hiç? Sinofobi, Çin fobisi, Çin korkusu falan böyle
yok,
bir şey mi yok?
Yok.
Ama İslam dünyası perişan durumda.
Çünkü Çin çoktan dönüştürüldü.
Tabii. Çin gelmiyor diyorum ben. Çin
tabii.
Yok olmaya geliyor. Çin iddialarını terk ediyor.
Veya Çin zaten Maoist dönemde yok edildi.
Evet.
Kültür devrimiyle
kökleri
falan filan.
Kurutuldu.
Kurutuldu.
Evet.
Şu anda nasıl ki köksüz bir Amerika oluşturulduysa.
Tabii.
17. 16. yüzyılda.
Evet.
Köksüz Amerika'nın fonksiyonu bitti.
Evet.
Onun yerine daha yüksek bir iş gücü kapasitesi falan filan, yani köle nüfusu olan.
Eyvallah.
Bir boş ceset kalıp getiriliyor. O koltuğa evet. Oturtuluyor.
Eyvallah. Yani dolayısıyla Çin'in dolayısıyla tehdit olarak algılanması izafidir. Yani rakip. Yani o kadar.
Evet.
Ama bir de kapitalizm kendisini rekabet üzerinden var eden bir mekanizma, bir makina, dolayısıyla bir mekanizma, dolayısıyla bir rakibe ihtiyacı var. Onun için de Çin'in kapitalistleşmesi bir tehdit değil, bir imkan aynı zamanda Batılılar için.
Tabii.
Tamam mı? Falan. Buradan gelmek istediğim şey şu. Yani İslam dünyası tarihinin en zorlu dönemini yaşıyor. Tarihinin en büyük krizini yaşıyor. İslam'la ilişkisinde bir arıza yaşanıyor. Tümüyle Hintler gibi, Çinler gibi ruh köklerini yitirmiş değil. Hala kaynakları sağlam. Kaynaklarıyla ilişki kurabilecek durumdayız. İşte o kaynaklarla ilişkimizi engellemek için
İslamofobi
sadece İslamofobi değil. İslamofobi sonucu. Son nihai noktası. Engellemek için insanlar proje geliştiriyor, Batılılar.
Hmm.
Yani İslam dünyası üzerinde mesela şark meselesi diye bir proje geliştirdi İngilizler. Yani şimdi birincisi insanlığın temel sorunu ne? İnsanın temel sorunu, ben şöyle söyleyeyim. Buraya girmeyecektim ama gireyim. Bir çağ körleşmesi yaşıyoruz biz.
Evet.
Tarihte ilk defa insanlık bir çağ körleşmesiyle, çağ körleşmesi illetiyle mağlul, hastalığıyla mağlul.
Bu Marx'ın bahsettiği yabancılaşma türevi bir şey mi hocam?
O bir boyutunu anlatıyor.
Bir boyutu. Emek kısmını anlatıyor. Emek kısmını anlatıyor.
Yani kapitalizmin yolaştı. insanın
kendi emeğine ve ürettiği değere
yabancılaşmasını.
Ama burada da adeta insanın ontolojik varlığına yabancılaşması.
Tabii var. Kendine ontolojik yabancılaşma. Asıl yabancılaşma bu. Yani çağ körleşmesi iki şekilde tezahür ediyor. Birincisi bütün insanlığın batıya mahkumiyeti.
Hmm.
İkincisi bütün insanlığın kendinden mahrumiyeti şeklinde tezahür ediyor. Bütün insanlığın batıya mahkumiyeti. İkincisi bütün insanlığın kendinden mahrumiyeti. Şimdi bakın. Burada şunu söyleyelim. Tekrar ediyorum. Altını özellikle çiziyorum. Hiç kimse mesela İslam dünyasından falan bahsetmesin. Vay İslam dünyası neden geri kaldı falan filan gibi laflar boş laflar. Tamam mı? Tamam biz güçleneceğiz, toparlanacağız, kendimize geleceğiz falan filan. Bunlar apayrı meseleler. Ama karşı tarafın şimdi şöyle. Karşı taraf dediğim batılılar. Çağı şekillendirenler batılılar. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız dedim. Tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Biz tanımadan ezbere cümleler kuruyoruz. Yani Türkiye'de İslami kesimlerde, seküler kesimlerde. Hem Batı ile ilişkili olarak hem de İslam'la ilişkili olarak çok ezbere cümleler kuruyoruz. Çünkü İslam'la kurduğumuz ilişkide bu çağ körleşmesinden ötürü aynı zamanda sahici, sahih bir ilişki değil. Sahte, simülatif, yüzeysel bir ilişki. Batı ile kurduğumuz ilişkide sahici değil, sahte bir ilişki, yüzeysel bir ilişki, simülatif yani. Tamam mı? Yani bu çağ körleşmesinin yol açtığı bir şey. Yani 200 yıldır, 300 yıldır insanlığın eşiğine sürüklendiği felaket bu. Ontolojik felaket bu. Yani bütün insanlığın batıya mahkumiyeti, bütün insanlığın kendinden mahrumiyeti. Kendi dünyasından mahrumiyeti. Kendi kavramlarından mahrumiyeti. Kendi zihnini kaybetmesi, kendi zeminini kaybetmesi, kendi zamanını kaybetmesi. Yani burada biz eğer cümle kuracaksak, evrensel cümleler kurmak zorundayız. Biz Müslümanlar olarak cümle kuracaksak insanlığın yükünü omuzlarında taşıma bilinciyle hareket eden insanlar olarak cümle kurmak zorundayız. Lokal cümleler kuramayız. Dünyanın küreselleştiği bir zaman diliminde bunu yapamayız. Tek bir kürede yaşadığımız bir zaman diliminde bütün insanlığı ilgilendiren cümleler kurmak zorundayız. Yani kurmaya çalıştığım şey bu. Bütün Çinliler de zihinlerini yitirdiler, zeminlerini yitirdiler, zamanlarını yitirdiler. Hintliler de zihinlerini yitirdiler, zeminlerini yitirdiler, zamanlarını yitirdiler. Afrikalılar da, Müslümanlar da.
Hocam.
Tamam mı? Dolayısıyla çok özür dilerim. Bakın buradan geleceğim yer şurası. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Yani şu an Batı uygarlığı tarihi durdurdu. Tarihi sadece Batılılar yapıyor. Başkalarının yapmasına izin vermiyor. Evet. Yani neden? Önceki programda söylemiştik. Batı uygarlığı Tanrı fikrine, hakikat fikrine, tabiata, insana bir saldırıya dönüştü. Dolayısıyla kültürlerin kökünü kazıdı, tarumar etti, medeniyetlerin kökünü kazıdı. Hiçbir medeniyete yaşama hakkı tanımadı. Yani Batılılar farklı dinlerle, kültürlerle, medeniyetlerle nasıl bir arada yaşanabileceğinin formülünü geliştirebilmiş değiller. Ama biz geliştirdik. Evet. Bakın mesele bu işte. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani insanlar bunu anlamıyor. Yani bir, kendi kavramlarımızla düşünmek zorundayız. Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Dolayısıyla bizim yaşadığımız sorun ne? Coğrafyanın dolayısıyla insanın yaşadığı sorun ne? Yani dünyanın yaşadığı, coğrafyanın yaşadığı, bizim yaşadığımız sorun çağ körleşmesi. Bütün insanlığın batıya mahkumiyeti, bütün insanlığın kendine mahrumiyeti. Dolayısıyla eğer bunu göremezsek bütün Batı uygarlığının Vestfalya'da kurulan Avrupa dünya düzeni 1648'den itibaren din savaşlarından 30'lu savaşlarından itibaren Avrupa'yı yeniden tarihe girdiren ulus devlet imparatorluklarının doğmasını sağlayan Katolik kilisenin bir şizma yaşamasını, bir parçalanma yaşamasını sağlayan, dolayısıyla Protestanlığın doğmasına yol açan modern kapitalist seküler pagan dünyanın temellerini atan yolculuk Vestfalya dünya düzeni. Vestfalya dünya düzeni, Avrupa dünya düzeni. Avrupa yani 1648-1945 300 sene yaşadı. Medeniyetler tarihinde, insanlık tarihinde tarihi ölçekte baktığımızda bu kısa bir zaman dilimidir. Çok kısa bir zaman dilimidir. Dolayısıyla çatırdadı.
İkinci Dünya Savaşı ile bitiriyorsunuz.
Bitti. Güzel. Avrupa tarihinden çekildi. Avrupa tarihinden çekildi.
Amerika'yı saymıyor musunuz hocam?
Amerika.
O farklı bir şey mi?
Şimdi Amerika, yani Avrupa'nın yerine Amerika aldı. Batı uygarlığını, kavramlarını, kurumlarını, bilimini, teknolojisini, kurumlarını falan, siyasetini, stratejisini üreten, Batı uygarlığının hegemonyasını üreten
devam ettiren
Amerikalılar. Ama Amerikalılar Derken burada özellikle iki aktörden bahsetmemiz gerekiyor. İçinde yaşadığımız dünyayı anlayabilmek, dünyada ne olup bittiğini anlayabilmek açısından da önemli. Birincisi WASP var. Amerika dediğimizde WASP, White Anglo-Saxon Protestan, yani beyaz Anglo-Saxon Protestan. Amerikalılar Amerika'yı kuranlar. Kökeninde İngilizler var. Bunların kökeninde.
İrlandalılar var, İngilizler var.
İrlandalılar, İskoçlar falan.
İskoçlar falan.
Falan ve WASP. İkincisi de Yahudiler. Yani biz esas itibariyle şu an Amerika dediğimizde Yahudilerden, Yahudi gücünden bahsediyor olmamız lazım. Bunun altını özellikle çiziyorum. WASP'ın, beyaz Amerika'nın, Amerika'yı kuranların, Amerika'sının geri çekildiğini, Avrupa'nın tarihten çekilmesiyle birlikte, İngiliz İmparatorluğu'nun tarihten çekilmesiyle birlikte, değil mi? Dolayısıyla asıl kapitalizmin kurucuları olarak İngilizlerin yanına Yahudileri aldıklarını, Amerika'yı kurduklarını, kapitalizmi birlikte kurduklarını, Amerika'yı birlikte kurduklarını. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudilerin Amerika'yı işgal ettiğini, ele geçirdiğini, bütün kurumlarını ele geçirdiğini ve İngilizleri Amerika'dan kovduğunu. Bilmemiz lazım.
Şu anda şey. Çok belki real politik ama şu anda sanki Amerika'nın yaşadığı çalkantılar da biraz bu güç mücadelesinden mi?
Dünyanın problem de burada.
Tabii yani zaten Amerika sallanınca dünya sallanıyor.
Bakın şöyle, mikro ölçekte yaşanan, Amerika'da yaşanan dünyanın sorunu. Yani Yahudi gücü ile Amerika'yı kuran bir şekilde ve geri adım attırılan Yahudiler WASP tarafından gücü. WASP savaşıyor Amerika'da. Trump WASP'ı temsil ediyor, Yahudileri değil.
Tabii. Evet hocam.
Yanlış algılanıyor bu. Trump onun için bağırıp çağırıyor. Amerikalıları ikna etmiş durumda. Ama Amerika'nın derin devletini, dolayısıyla Yahudileri herhalde ikna etmesi mümkün mü? Değil. Onun için de büyük tavizler veriyor. Yani impeachment hikayesi var. Azledilme hikayesi. Kaç defa tecrübe ettiler. Dolayısıyla her impeachment
bir taviz veriyor.
Müdahalesinde bir taviz veriyor. Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi.
Gibi.
O ilgilendirmiyor onu. Bana ne diyor ya falan diyor adam. Tamam mı? Hiç umurunda değil adamın.
Ben yeter ki bir tavizden yani, duruşumu sağlamlaştırayım.
Tabii. Dolayısıyla Amerika Yahudilerden kurtarmaya çalışıyor Trump. Evet. Yani işin bu tarafı var. İşin bu tarafını çok fazla gören yok. Onu da özellikle hatırlatmak istiyorum.
Şu kadarını söyleyip isterseniz o bahsi kapatalım. Acizane bendeniz de Trump figürünün çok fazla karikatürize edilerek gereğinden fazla aşağılandığını düşünüyorum. Tabii. Tamam, bir figürdür. Vulgarize bir figürdür.
Aşağılık bir adamdır.
Tamam.
Yani bunun
doğru,
hiç konuşmaya gerek yok.
Ayrı ama
çok özür
dilerim, bunun arkasında derin bir güç vardır.
Tabii, eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Yani bu Yahudilerin gücünü fazla abartma falan hikayesi gibi bir soru oluşabilir dinleyicilerin kafasında. Hayır, niye abartalım? Neyse o.
Aynen öyle.
Yani aklımızdan zorumuz yok. Ama bunu bilelim. Yani şu an dünyayı, kapitalist sistemi şekillendirenler Yahudiler. Amerika'yı şekillendirenler Yahudiler mikro ölçekte. Yani ekonomisine, finansına, medyasına, akademiyasına, Silikon Vadisi'ne, Hollywood'una, film endüstrisine,
hepsine,
müzik endüstrisine, kültür endüstrisine, Pentagon'una, silah endüstrisine, CIA'ya hakim olanlar kimler? Yahudiler. Yani lütfen insanlar işte kör kütük bir Yahudi düşmanlığı bilmem ne falan üzerine gitmiyorum ki ben. Gerçek neyse onu anlatıyorum. Tamam mı? Ama Yahudilerin vatanı yoktur.
Tabii.
Yahudilerin dini, imanı paradır. Yani dolayısıyla para nereye giderse, dolayısıyla güç,
güç de oraya gider.
Yahudiler oraya gider.
O yüzden şu anda Çin'le çok
iyiler. O yüzden Çin'e gidiyorlar.
Çin'e gidiyorlar.
Ama vatansızdır bu adamlar.
Hocam burada ırkçı değiliz. Şunu da söyleyelim. Yani kalkıp da 1939-1945'te Naziler bunu yaptı demek Alman düşmanlığı demek değil. Yaptılar. Yani fil hakika bunlar oldu tarihte. Ama
tabii,
biz
tabii.
Alman ırkına Alman olduğu için düşman değiliz hiçbir zaman.
Hayır, şimdi şöyle... Burada bir Yahudi prototipinden bahsediyoruz. Yani bir Yahudi prototipinden bahsediyoruz. Gücü kutsayan.
Güzel.
Gücü kutsayan. Dolayısıyla gücü ele geçirmeye çalışan. İlk önce güce tapan. Gücü ele geçirmek için her şey yapan. Sonra gücü ele geçirdikten sonra her şey yaptırmaya çalışan bir tipoloji bu.
Hocam bu tipolojiler karşımıza
bu
farklı kimliklerle de çıkıyor değil mi? Hayır, İlla
bu,
Yahudi olması lazım değil bunun.
Bu karikatür değil. Yani Yahudi gücünün, dolayısıyla kapitalizmin varlığını Yahudi karşıtlarına borçlu olduğunu bilelim. O yüzden dikkatli olalım. Yahudi karşıtlarını, anti-Semitistlere Yahudilerin gücünü, kapitalistlerin kapitalistlerin gücünü de anti-kapitalistlere borçlu olduğunu bilelim. Yani burada mesela Noam Chomsky kapitalizmi en çok eleştiren adamlardan biridir. Hmm. Noam Chomsky'nin kapitalizmin dışında, kapitalist liberal teorinin dışında önerdiğine bir şey var mı?
Yok.
Yani kapitalizmin arızalarına dikkat çekiyor. Kapitalizm kendini onarıyor. Yaptığı şey o. Kapitalizmi tamir etmek. Kapitalizmin tıkanan tıpalarını açmak. Dolayısıyla kapitalizmin önünü açmak. Yaptığı şey o. Dolayısıyla Yahudilerin önünü açmak. Yani Noam Chomsky aslında böyle siyasi analizler yapan bir adam değildir. Noam Chomsky'nin asıl önemi lingüistikte, dil bilimde yaptığı devrimdir. Tamam mı? Yani o tarafı hiç konuşulmaz ama Noam Chomsky'nin. Yani Noam Chomsky deyince biz kapitalizme yaptığı, Amerika'ya yaptığı eleştiri yanlarız. Ama bu tam bir zokadır. Yani biraz zihni, beni çalışan insanlar bu zokayı görür. Ama maalesef çok fazla gören yok. Onu da özellikle...
Herkes eleştiriyor zannediyor.
Tabii. Yani dolayısıyla yani üstelik Yahudiler eleştiriyor. Yani Yahudiler eleştiriyor. Kapitalist sistemi eleştiriyor. Adam Yahudi. Yahudilikten mi vazgeçti? Hayır. Yani Yahudilikten vazgeçilmez. Yahudiliğe, Yahudiliğin gücüne, Yahudilerin gücüne en fazla hizmet eden insanlar Yahudilikten vazgeçtiğini söyleyen insanlardır. Bunu da altını çiziyorum özellikle.
Güzel hocam. Not alalım. Tamam. Ama ben şunu çok önemsiyorum. Yahudi tipolojisi
tabii.
Yahudi olmakla sınırlı bir şey de değil.
Tabii.
Yani bu her grupta, klikte, yakın tarihimizde gördüğümüz gibi gelişebilecek bir tipoloji aslında.
Tabii. Yani bu Yahudileşme yönelimi, eğilimi, yani özellikle sekülerleşme, dünyevileşme, gücün kutsanması demek. Dolayısıyla gücün kutsanması, kutsalların yitirilmesi, din dışı kutsallıkların icat edilmesi, gücün kutsanması,
gücün,
paranın kutsanması, dolayısıyla makamın kutsanması, dünyanın kutsanması, sekülerleşme, dünyevileşme, sekülerleşme. Yahudileşme sekülerleşmenin mimarıdır. Yahudiler sekülerleşmenin mimarıdır. Kapitalizmin mimarıdır. Tamam mı? Dolayısıyla protestanlık falan işin sosudur.
Sosu.
Sosu.
Hocam çok güzel bir şey okudum geçen. Onu paylaşmak istiyorum hem siz hem dinleyicilerimizle. Ruhul Beyan'da İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bir cümle kurmuş. Ben aklım durdu yani. Buyuruyor ki Hazret. Yahudilerin diyor tatbikatı fiiller ileydi diyor. Efal ileydi diyor. Allah-u Teala'nın fiili üzerineydi. Hadis-i Musa Aleyhisselam'ın şeriatın tatbikatı diyor. Hristiyanların tatbikatı da esbab üzereydi, sıfatlar üzereydi diyor. İkisi de kaybetti diyor.
Eyvallah.
Hristiyanlar sıfat tecellisinde kayboldu diyor. Zati tecelli zannettiler diyor. Kaydılar diyor. İşte İsa Rab'dır haşa. Hı. Yahudilerin neye kaybettiğini orada söylemiyor ama şimdi söyleyince zihni açılıyor insanın. Yahudiler de fiilin getirdiği güç tecellisinde kaybolup, yani faili mutlağı unutup fiildeki gücü alıp,
eyvallah,
sekülerleşip güç üzerinden devam ettiler.
Süper.
Çok dehşet.
Eyvallah. Tam bu şeyi açıkladı. Bursevi Hazretleri çok büyük adam, çok büyük bir insan. Bursevi Hazretleri yani bir 3 asır önce, 4 asır önce şöyle bir şey yaptı. İslam düşüncesini sil baştan ihya etti. Sil baştan yeniden inşa etti aslında, tamam mı? Hem sade hem deruni boyutlarıyla. Hem sade hem deruni boyutlarıyla. Yani müthiş bir özetçi, müthiş bir toparlayıcı. Yani bu insanlar aslında mürşitler, aslında öncüler, her dönemde ihtiyacını hissettiğimiz insanlar, öncüler, mürşitler, tamam mı? Yani alim, arif ve hakimdir. Hem alimdir, Bursevi Hazretleri, hem ariftir, hem de hakimdir.
Doğru.
Yani bu üç özelliği, üç sıfatı
bünyesinde
barındırabilen insanlar bizim önümüzü açacak. Yani hem ilim yolculuğu yapacak, hem irfan, hem hikmet yolculuğu yapacak. Yani şu an ihtiyacını hissettiğimiz şey bir taraftan ilimde derinleşecek, öbür taraftan irfanda derinleşecek, öbür taraftan hikmette de derinleşecek insanlar elbette. Tamam, eyvallah. Ama bunun üçünü bir arada meczedebilen insanlar bizim önümüzü açacak.
Evet.
Yani asıl ulema, asıl urefa, asıl hukema, yani dolayısıyla öncü kuşak bu üç özelliği bünyesinde barındıran, yani mesela bir Gazali böyle
Gazali
çıktı.
Hazretleri, doğru.
Tamam mı? Falan.
Mevlana Hazretleri, ilim var.
Gibi, tabii.
İrfan var, hikam var, hikmet var.
Tabii. Şimdi şöyle, bizim yaşadığımız sorun, bakın ta şeyden geldik, hakikat suret meselesinden
çıktık.
Geldik. Ondan sonra sabite değişken meselesi.
Girdik.
Dolayısıyla Kur'an'ın hakikati, sünnetin sireti
meselesine
sureti
geldik.
Sureti ve sireti meselesinden içinde yaşadığımız dünyanın bizi karşı karşıya bıraktığı sorunun hem kendimizi anlayamamak hem de dünyayı anlayamamak sorunu olduğunu dolayısıyla bir şekilde
tespit etmiş olduk. Evet, kıymetli Hakan Radyo dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla birlikte medeniyet yolculuğu diye çıktığımız, kah indiğimiz, kah çıktığımız, kah hüzünlendiğimiz, kah ümitlendiğimiz insanın hayatının serencamı gibi ama son nefese kadar da devam edecek inşallah bir yolculuktayız. Buyurun hocam.
Ya şimdi şunu bilmemiz lazım. Batılıların bütün medeniyetlere, bütün dinlere, bütün kültürlere saldırdığını, bütün dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin kökünü kazıdığını, Toynbee'nin ifadesiyle 26 medeniyetten 16'sını fiilen tarihten sildiklerini, 9'unu fosilleştirdiklerini, yani Batı uygarlığının tanrı fikrine, hakikat fikrine, tabiata, insana saldırı olduğu gerçeğini göz ardı edersek hiçbir şey anlayamayız.
O zaman yani Batı uygarlığı deyince
bütün bu şimdiye kadar 3 programda söylemeye çalıştığım şeylerin hepsi bu cümleyi kurmak için idi.
Güzel.
Tamam mı?
Bir daha alalım
yani
hocam cümleyi.
Bakın Batı uygarlığı içinde yaşadığımız sorunların, bize özgü sorunların, dünyanın sorunlarının, coğrafyanın sorunlarının nereden kaynaklandığını, ne olduğunu, bu sorunların nasıl anlaşılabileceğini, aşılabileceğini görebilmenin, bu konuda bir mesafe katabilmenin yolu, içinde yaşadığımız dünyada çağ körleşmesi yaşamamıza yol açan, bütün insanlığın batıya mahkumiyetine, bütün insanlığın kendinden mahrumiyetine yol açan sorun, Batı uygarlığının modernlikle birlikte 1648 ve Sovyet düzeniyle birlikte Avrupa dünya düzenine dönüşen Batı uygarlığının tanrı fikrine, hakikat fikrine, tabiata ve insana saldırı olduğu gerçeğini göz ardı ettiğimiz sürece hiçbir şey anlayamayacağımızı, kendi sorunlarımızı da dünyanın sorunlarını da anlayamayacağımızı bilmemiz lazım. Yani işte ilerleme meseleleri, gerileme meseleleri falan burada açıklığa kavuşabilir. Yani siz bütün dünyayı sömürgeleştirmişsiniz. Bütün dünyayı köleleştirmişsiniz. Bütün dünyanın kültürlerini, medeniyetlerini
yağmalamışsınız.
Yağmalamışsınız, tarumar etmişsiniz falan. Ondan sonra İslam dünyasında niye bilim yok, niye buluş yok? İslam dünyasında Müslüman var mı? İslam dünyasında Müslümanlar nefes alıp verebiliyorlar mı? Müslümanlar Müslümanca bir hayat sürdürebiliyorlar mı? İslam dünyasında Müslümanlar özgür mü? İslam dünyası özgür mü? İslam dünyası bağımsız mı? İslam dünyası diye bir yer var mı?
Var mı? Kaldı mı?
Yani eğer bunu göremezsek, tamam mı? Şimdi İslam dünyası bağımsız değil. 2 asırdır köle.
Evet.
Yani köle insandan atılım yapmasını, açılım yapmasını, buluş yapmasını, keşif yapmasını beklemeyin. Böyle bir şey yok. Kendini bulmasını bekleyin ilk önce.
Ve büyük anlamda da zihinsel köle değil mi hocam?
Tabii. Yani asıl mesele o. Asıl mesele. Yani biz bilimi, teknolojiyi falan kaybetmedik. Biz asıl kendimizi kaybettik kardeşim ya.
Hocam bence bir şey daha
kaybettik. Bunu göremezsek olmaz yani. Bunu göremezsek yani 2 asırdır bağımsız değil köle. Yani bu insandan nasıl büyük işler yapmasını bekliyorsun?
Ben şöyle bir şey tespit ediyorum hocam, acizane ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi Batı...
Burada Müslümanların, çok özür dilerim. Müslümanların zaaflarını falan tabii ki konuşacağız. Bizim zaaflarımızı konuşacağız, onları konuşuyoruz zaten. Ama burada Batılıların bir saldırı ürettiklerini, hiç kimseye hayat hakkı tanımadıklarını, başka kültürlere, medeniyetlere hayat hakkı tanımadıklarını göremediğimiz sürece hiçbir şey göremeyiz.
Anladım hocam. Burada şöyle bir şey geliyor.
Bu düşmanlar fobisi falan değil.
Vaka.
Vakanın kendisi.
Vakanın kendisi.
Pardon, özür dilerim.
Estağfurullah, istirham ederim hocam. Hocam şimdi Batı, benim kafamın takıldığı bir nokta şu. Bu ontolojik çapasından koptu. Acizane bana sorarsanız da kopmakta haklıydı. Çünkü Batı'nın ontolojik çapası dediğiniz kilise dogmatizmiydi aslında. Yani tabii, kendi orta çağında şekillenmiş kilise dogmatizmiydi. Yani kendi sabitelerini oluşturan muharref İncil'e dayalı, muharref Hristiyanlığa dayalı, kilisenin ürettiği, kendine kapattığı, kendi içinde dogmatizm üretmeye devam eden, kendi kendini tartıştırmayan bir dogmatizm vardı orada. Ve bu dogmatizm, bunun tabii çok siyasal, sosyal nedenleri var. Bir kere bir, devletler oluşturtmuyordu. Yani kilisenin öyle bir horizontal ve vertikal dikay ve yatay egemenliği var ki, bir kere Atlantik sahili Portekiz'den tutun Yunanistan'a kadar Hristiyan'ım diyen herkese kilise gel bakalım diyor. Sen benim tebaamsın diyor. İlahi anlamda egemenlik. Egemenlik benim diyor. Allah Tanrı'dan geldi, bana ait diyor. Şimdi burada bir ulus devletin veya bir devletin şekillenmesi mümkün değil. Dolayısıyla Batı düşüne rasyonalize ede ede muhtelif kurtuluşlarla, işte Almanlar Protestanlık dedi. Çok özür diliyorum, çok özetliyorum, çok cahilane.
Estağfurullah.
İngilizler Anglikanizm dedi. O Henry'nin yaptığı falan soytarılıklar. Yok karısından boşanmak için Katolikleri reddetmiş falan. Bunların hepsi bence hikaye. Fransızlar en geç bindi trene, laiklik dedi. Bunları çok başka bir zaman tartışırız ve buradan koptular. Fakat buradan kopunca sizin çok güzel bir ifadeniz vardı geçen ilk programımızda zannederim. O sabitlerden, yani ontolojik değerlerden kopan insan, değersiz sabitten kopan insan sabitsiz kalamayacağı için epistemolojik değerleri yükselterek ontolojik değer haline getirdi. O da nedir? Eşya. Ve denk de düştü. Endüstriyel devrimleri yaptılar, sanayi devrimini yaptılar, teknoloji devrimini yaptılar. Şimdi Müslüman dünyasından baktığınız zaman 18. 17. yüzyılın Müslüman dünyası, karşınızda bir düşman yükseliyor. Eşyaya hakim, maddeye hakim. Bunun doğrudan sahada ilintili sonucu askeri başarılar kazanmaya başlamış, saha başarıları kazanmaya başlamış. Sizin adeta ontolojik değerlerinizi sorgulatır hale geliyor dediğiniz gibi, yani bizim gözümüzü aslında eşyanın, teknolojinin hükümranlığı ile büyüleyip problemin bizim kendi ontolojimizde olduğuna bize inandırdılar.
Evet.
Ben şunu yorumluyorum. Tam bu büyüden dünya ve biz belki 19. yüzyıl, 20. yüzyılda kurtulabilecekken, çünkü bu büyü kolay değil hocam. İki tane savaşta 100 milyon insan öldü. Yani bu adamların yaptığı iki sömürgeleşme sonucu ölenleri saymıyorum bile. 100 milyon insanın öldüğü bir savaş sonrası ya biz bir yerde bir şey mi atladık sendromuna girecek derken, bu sefer daha feci bir şey çıktı. O da refahla gelen global kapitalizm. Ben bu global kapitalizm aşamasını şöyle yorumluyorum. İlk başta ontolojiden koptular. Hakikat arayışından koptular. Şimdi ise diyorum ontoloji gibi bir dertleri kalmadı.
Tabii.
Yani hakikat arayışı kalmadı. Hakikat ne, beni ilgilendirmiyor diyor yani artık. Peki biz nasıl onaracağız bu halimizi kendimiz?
Yani başından beri söylemeye çalıştığımız şey, yine altını çizmek lazım. Yani aslında eğer biz sorunu bilmiyorsak.
Bilmiyor, evet.
Sorunun ne olduğunu bilmiyorsak, kavrayamamışsak nasıl çözeceğiz? Yani sorunu yanlış teşhis etmişsek tedaviyi doğru uygulayacağımızın hiçbir garantisi yok ki.
Tam tersi, yanlış uygulayıp daha kötü ölüyoruz.
Tabii,
ya daha beter hasta oluyoruz.
Perişan eder o. Yani dolayısıyla bizim sorunumuzun, coğrafyanın sorununun, dünyanın sorununun ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu tespit etmemişiz. Tamam mı? Tarih, bakın bir şey söylüyorum. Tarihte, tarihin hiçbir döneminde tek bir uygarlık bütün dünyaya, bütün dünya coğrafyasına hakim olmamıştır. Yani bunda anormal bir şey yok. Olabilirdi. İki, daha önemlisi bütün diğer kültürleri, medeniyetleri, dinleri Batı uygarlığının dışında kendisine mahkum eden, hayat hakkı tanımayan, başka kültürlere, dinlere, medeniyetlere hayat hakkı tanımayan, onlara saldıran tarihte başka bir tecrübe yok.
Be hocam, demin gibi ifadeniz vardı arada
konuşurken. Çok önemli bir şey ya. Bunu atlamayalım ya. Bunu insanlar Batı düşmanla bilmiyor. Yahu kardeşim, ben o kadar gerizekalı değilim. Biz ahmak değiliz. Yani ben Batı'dan her şeyi alacağım. Yani hikmet müminin yiğitidir diye buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam, değil mi? Ben dün Çin'den, Hint'ten, Greklerden, Yunanlardan, Mısırlılardan, Sümerlerden, şunlardan, bunlardan, Mezopotamya'dan nasıl her şeyi aldıysam, vahyin filtresinden geçirerek, semantik dönüşüme tabi tutarak kendime mal ettiysem ve bunu dolayısıyla insanlığa sunduysam, yarın da bunu gene ben yapacağım. Bunu Batılılar yapmadı, yapamadı.
Yapamadılar.
Bakın bunu Çinler yapmadı, yapamadı. Yani biz yaptık. Farklı dinlerle, kültürlerle, medeniyetlerle nasıl temasa geçilebileceğini, onların, farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin, müntesiplerinin kendileri olarak ve kendileri kalarak nasıl bir arada yaşanılabileceğini, yaşayabileceğimizi, bunu gösterdik biz. Bunu sadece biz gösterdik. Yani dün olanlar, dün yaptıklarımız, yarın olacak olanların
teminatıdır.
Olacak olanların, yapacaklarımızın göstergesi, işareti, teminatıdır. Bu kadar basit. Yani ben o yüzden şunu söylüyorum. Yani şu an yaşadığımız şeye bakıp da eyvah yandık bittik kül olduk falan diye arabesk psikolojilere girmenin hiçbir alemi yok. Tamam yüzleşelim, kendimizle ve dünyayla yüzleşelim. Bakın kendimizle, dünyayla, dolayısıyla çağla yüzleşelim. Yüzleşmeden olmaz, muhasebe yapmadan olmaz. Yani kendimizi terbiye etmeden, tezki etmeden olur mu?
Olmaz.
Cihat bu zaten. Asıl cihat, evet. Asıl kişinin...
Cihad-ı Ekber.
Cihad-ı Ekber Hazreti Aleyhisselam. Kan dökülmüş küçük cihat diyor ona. Değil mi? Oradan dönüyor. Tabii. Asıl büyük cihada dönüyoruz diyor.
Tebük'ten.
Bu yaşanmış bir hadise ya.
Tabii,
bu
tabii.
Hikaye değil. Tarih boyunca yaşanan hadise de bu. Biz ilk önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Tamam. Kendimize çeki düzen vermeden dünya nizam veremeyiz. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir hakkımız yok. Bakın bunu ben söylüyorum. Bunu hiçbir zaman bir batılı söylemedi. Batılı söyleyemez. Mümkün değil. Yani hiçbir batılı düşünür böyle bir cümle kuramaz. Bakın neden biliyor musun? Batı uygarlığı, yani ne kadar süremiz var bilmiyorum ama.
Hocam bir var bak süremiz var.
Ne olmaz. Yani Batı uygarlığı, bir karşılaştırma yapalım. Bakın bu kıyaslamalar, mukayeseler yüzleşmeyi de kolay.
Arada önemsediğim bir şey söyleyebilir miyim? Sizin tabii ifadelerinize ilişkin. Bir tanesi, hocam geçen gün zihnime takıldı. Peygamberimizin o hikmet müminin yitik malıdır hadis-i şerifinde döndüm metne bakmak istedim. Baktım. Tekrar teyit ettim. Bakın hocam ilim denmiyor.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Hikmet deniyor.
Tabii.
Yani bazen şu oluyor. Ekstra bir örnek vereyim. Yani bakıyorsunuz cıvıl cıvıl zihinler gidiyorlar Londra'ya, şuralara, buralara falan işletme okuyorlar, finans okuyorlar falan. Tamam o da güzeldir, değerdir, şudur budur ama hani hikmet deniyor. Yani bunu bir yatsamamak lazım değil mi? Tabii, Arapça tabii, çok zengin bir dil. Yani
şey.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim demeyi de bilirdi orada.
Tabii.
Hikmet diyor yani yitik malı olarak. Buyurun tabii. Hocam.
Şimdi burada yani burada aslında şunu da görmüş oluyoruz. Farklı dinlere, kültürlere, medeniyetlere önyargılı, saplantılı bir şekilde yaklaşmamak gerektiğini,
doğru,
hikmetten izler taşıyabileceğini,
doğru,
yitirilmiş olabileceğini,
doğru,
zamanla hikmete ilişkin ipuçlarını yakalayabileceğini başka kültürlerin, medeniyetlerin, bunu anlıyoruz.
Hocam
şimdi... Yani dolayısıyla Müslümanlar da bir miyopluk falan filan söz konusu olamaz.
Olmamalı.
Olsaydı zaten Batılıların kendi yapamadıkları şeyi biz kendilerine yaptırdık. Ya bak ben bunu söylüyorum yani biz önümüzdeki 100 yıl içinde olmaz muhtemelen. Muhtemelen ama 200 yıl içinde, 300 yıl içinde İslam medeniyeti tarihinde ortaya koyduğumuz medeniyet birikiminden daha muazzam, daha muazzez bir medeniyet birikimini biz ortaya koyacağız.
Hocam önünü kapamayalım. Ahir zamanda zaman çabuk geçiyor. Belki de olur inşallah. Bekleriz yani.
Eyvallah. Ama bir yani şeye baktığımızda ikna edici, daha makul somut verilerden yola çıkarak.
Tabii tabii. Doğru söylüyorsunuz.
Tamam mı? Şimdi bakın şu. Şimdi Greklerle ilişkisi. Avrupa'nın tarihe girişi. Değil mi? Siz de söylediniz. Yani güzel de özetlediniz. Yani kilisenin Avrupa'yı toparlayabilmesi, İslam'ın meydan okuması karşısında Avrupa'yı tarihe girdirebilmesi mümkün değildi.
Değildi.
Değildi. Bunu gördüler. Yani dolayısıyla kiliseyi devre dışı bırakmak zorundaydılar. Tamam
evet
mı? İslam'la başa çıkabilmenin yolunu araştırdılar. Onun yolu, İslam'ın yürüyüşünü durdurabilmenin tek yolu güce sahip olmaktan geçiyordu.
Evet.
Güce sahip oldular. Dolayısıyla dünyayı dize getirdiler. Sadece Müslümanları değil. Tamam mı? Ama bu nedir? Bu insanlaşmak değil. İnsanlıktan çıkmaktır ya. Hakikati unutmaktır. Tanrı fikrini yitirmektir. Yani yaratıcı fikrini yitirmektir. Tabiata saldırmaktır. Yani dolayısıyla başka dinleri, kültürleri, medeniyetleri, onların müntesiplerini böcek olarak görmektir ya. Böyle bir şey mi? Biz böyle yapmadık. Bak hikmet metmini yitirdir diyoruz. Değil mi? Hep böyle yaklaştık zaten. Bizim yaptığımız şey ne? Bakın şöyle bir şey. Bunlar Avrupalılar Greklerle ilişkiyi bizim üzerimizden kurdular. Yani Babanzade Naim'in, Ahmet Naim'in üzerine kafa yorduğu, dolayısıyla bizim zihnimizi önümüze açacak bir cümlesi var. Bizim derdimiz, işimiz keşfi kadimdir.
Güzel.
Bizim derdimiz vaz-ı cedid değildir diyor.
Dehşet.
Yani bizim derdimiz,
bunu,
kaygımız... Babanzade Naim'in
bizim derdimiz
vaz-ı cedid değil, bizim önümüz açacak şey vaz-ı cedid değil, keşfi kadimdir diyor. Yani bütün kriz yaşanılan zamanlarda, büyük ölçekli krizlerin yaşanıldığı zamanlarda kriz nereden kaynaklanıyor diye krizin kökleri araştırılır değil
araştırılır,
mi?
Araştırılır tabii.
Dolayısıyla köklere dönüldüğü zaman, köklere ulaşıldığı zaman krizin nereden kaynaklandığı görülebilir. Nereden kaynaklandığı krizin izi sürülebilir. Şimdi Batılılarda dolayısıyla bir dünya kurabilmek için de, bir dünya inşa edebilmek için de
bir kök aradılar kendilerine.
Tabii. O kendi köklerini zaten felsefi kökleri Grekler kendi köklerini kendileri keşfedemediler. Kendi köklerine kendileri gidemediler. İskenderiye'de bunu denediler. Beceremediler. İskenderiye'de kendi felsefi köklerine, felsefi atalarına, Greklere gidemediler. Grek düşüncesiyle kurdukları ilişki Hristiyanlığı dönüştürdü, paganlaştırdı, yuttu.
Yuttu.
İslam Hristiyanlıktan 6 küsur asır sonra tarih sahnesine çıktı. Hristiyanlardan 6 asır sonra tarih sahnesine çıktı. İlk bir asrında bütün ilimler tedvin edildi. İkinci asrında bütün medeniyetlerin düşünce birikimleri temellik edildi. Kendimize mal edildi. Tamam mı? Ondan sonra 3. 4. asırlardan itibaren temessül edildi.
Tam burada ben sizin deminki zihin mekanizmasına çok önem veriyorum. Bir tekrar edebilir miyim hocam? Buyuruyorsunuz ya. Pergel metaforu adeta bu. Biz bütün kadim medeniyetlerdeki olası hikmet kokularının üzerine düşeceğiz. Hikmet izlerini alacağız ama semantik İslam akaidinin, İslam vahyinin, sünnet-i Resulullah'ın süzgeçinden geçireceğiz. Çıkan hikmete ilişkin hususları da kullanacağız. Zira belki de bunlar işte 124 bin tane bahsedilen, halbuki adı geçen 27 tane peygamber var. Demek ki geri kalan 123 bin 900 küsur peygamberden kalan kokular belki de bu hikmet. Çünkü hikmetin kaynağı Cenab-ı Hak.
Tabii. Şimdi dolayısıyla hikmet insanlığa peygamberler eliyle sunulur.
Eliyle sunulur.
Bu önemli bir şey mi?
Tabii.
Onun altını çizmek lazım.
Doğru.
Yani bir şekilde bir yerde hikmetin izi varsa ya bilmediğimiz bir peygamber gelmiştir ya da peygamberin bir peygamberin nefesi, sesi oralara kadar ulaşmıştır.
Bu saptamayı burada şu yüzden yaptım. Batı'nın başına gelen, Batı kendi köklerini, semantik filtreleri düzgün olmadığı için Yunan'da, Grek'te, şurada, burada aradığı zaman aslında evindeki bulgurdan oldu.
Tabii. Ama bir de şu var. Bakın ilginç olan şey şu. Batı'da hikmet kavramı yok ki.
Evet.
Yani wisdom dedikleri şey
çok Sofya. Karşılıklı.
Yani o hikmet değil o.
Değil değil. Yani çok işte daha düşünsel bir şey o.
Filosofya tabii. Hikmet sevgisi.
Hikmet sevgisi. Yok, bilgi sevgisi o.
Bir de şu var. Yani Türkçe hikmet diye çeviriyoruz. Tamam. Ama bizdeki hikmet, Kur'an'ı hikmet.
Tabii.
Nedir abi? Kur'an'ı hikmet vehbi olan şeydir.
İlhami.
Bunu İlhami ve bakın, vehbi tabii. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam hadisini hepimiz biliriz. Çok yaygın bir hadistir. Ama ben buradan sistem çıkarıyorum. Bir sistem kuruyorum. Bunu sistemleştiriyorum. Bizim sistem kurmaya ihtiyacımız var. Yani mevcut durumu anlamaya, anlamlandırmaya, sorunları, insanlığın sorunlarını, bizim sorunlarımızı, coğrafyanın bizim sorunlarımızı, ülkemizin tahlil etmeye, portresini, fotoğrafını çekmeye, dolayısıyla bizim önümüzü açacak bir yol haritası çizmeye ihtiyacımız var. Tamam mı?
Evet.
Bu zorlu bir iş, çok zorlu bir iş. Yani mesela bu zihin bu şekilde işlediği için benim, dolayısıyla sistem, yani benim kurmaya çalıştığım medeniyet fikrinin omurgalarını oluşturan, üç omurgadan oluşan sistem, yani Kur'an'dan, hadislerden yola çıkarak, tarih tecrübeden de yola çıkarak bütün insanlığı ilgilendirebilecek evrensel cümleler kurmamızı, insanlığın sorunlarını, bütün insanlığın sorunlarını omuzlarında taşıma bilinciyle hareket ederek
hocam,
kurulacak cümleler olacak.
Bakın, not aldım bugün için. Ali İmran suresi 110. ayet. Bu çok dehşet bir ayet-i kerime. Siz, buyuruyor Cenab-ı Allah, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.
O kadar.
Müminlerin demiyor. Yani insanların, demek ki bir yerde hikmeti kaybetmiş, vahiyden kopmuş bir insan varsa aslında bizim mükellefiyetimiz var.
Tabii. Yani çünkü şimdi şöyle.
Bir hadis-i şeriften bahsediyordunuz
şimdi
hocam.
Şimdi şöyle güzel. Şimdi hadis şu. İlmiyle amel edene bilmedikleri de öğretilir.
Bunun ayet karşılığı da Allah'tan yeteri kadar, yani ayet mealinde haşa karşılığı değil de Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size bilmediklerinizi öğretir, buyuruyor
tabii.
Cenab-ı Allah.
Şimdi ben yani o hikmet ayeti yu'til hikmete men yeşe ve men yu'tel hikmete. Bak orada şimdi yu'til hikmete men yeşe ve men yu'tel hikmete illa ulul elbab diye.
Bir hocam bir yandan
tam
bakayım.
Tam bulabiliriz, önemli değil. Yani asıl mesele şu.
Meselenin özüne bakalım tabii.
Yani hikmet ayeti, o çok önemli bir ayet. Kısa bir şey, şu an tam hatırlayamadım ama yani oradaki tam metin olarak hatırlayamadım. Oradaki şey...
Evet hocam.
Yani oradan bulacaksın yani.
Bu hocam bulayım, siz de rahatlayın. Evet. Ben de içime takıldı. Hocam Bakara 269.
Evet.
Buradan hemen bir bulayım inşallah. Çünkü seyircilerimize de bu anlamda bir sorumluluğumuz
olsun. Yani oradan olsun. Siz onu bakarken...
Dinleyicilerimize. Buyurun hocam. Allah hikmeti dilediğine verir. Sureyi Bakara 269. ayime. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.
Hayır, Arapçasını oku.
Buyurun hocam, şöyle vereyim Arapçasından. Sizin Arapçanızla dinleyelim hocam ayeti.
Estağfirullah. Yu'til hikmete men yaşa ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kesira. Ve man yedekkeru illa ulu'l-elbab.
Ulu'l-elbab.
Ve man yedekkeru illa ulu'l-elbab. Bak yani o tezekkür edenler ancak ulu'l-elbab olan kişiler.
Tezekkür
eder. Ulu'l-elbab akıl sahibi diye çeviriyorlar onu mesela.
Evet doğru, akıl sahibi.
Ya bak kardeşim ya. O kadar ucuz değil ki bu. Bakın bunların önemli. Yani hadiste ilmiyle amel edene Allah-u Teala bilmediklerini de öğretir diye buyuruyor değil mi?
Evet.
Şimdi hocam, ilim, irfan, hikmet sütunlarının aslında hadiste özetlendiğini görüyorum ben. Yani ilim, ilmiyle ilim yolculuğu, amel etme, irfan yolculuğu, kişiye bilmediklerinin öğretilmesi nedir? Hikmet.
Hikmet.
Yüktel hikmete men yaşa.
Yani orayı şuraya bağlıyoruz, demin buyurdunuz. Hikmetin ilhami bir boyutu var dediniz.
Tabii, tabii. Vahiy
bir boyut. Yani, ümmi bir boyut.
İlahi yani olanla irtibatlı bir şey.
Hikmet. Tamam.
İlahi olanın beşeri düzlemde tezahürü. Tamam mı?
Evet.
Peygamberler üzerinden
tezahürü.
Spesifik olarak da Hazreti Peygamber aleyhisselam üzerinden tezahürü. Hazreti Peygamber hikmetin masargahı aynı zamanda özellikle. Şimdi burada yani vicdimde öyle bir şey yok. Yani ilahi olan
yok,
bir şey
yok,
antroposantrik.
Yok.
Pagan toplum.
Tabii.
İlahi olanla zaten irtibat kopmuş. İnsan ilahlaştırılmış. Yani oradaki hikmetin hikmetle bir alakası yok. Sadece şekil olarak bir hikmetten bahsediyoruz. Tamam mı? Yani ruhu yok oradaki hikmet.
Şunu diyorlar diyebilir miyiz hocam? Düşündükleri eğer işte Sokrat'tan başlarsak daha ahlaka, erdeme falan ilişkinse buna hikmet diyorlar.
Tabii.
O kadar.
Tabii. Yani neyse yani eşyanın hakikati nüfuz etme çabası Sofya yolculuğu. Yani Sofya hikmet yolculuğu falan. Ama eşya ne? Hakikat ne? Nüfuz etmek nasıl gerçekleşir? Olur. Bunlar ayrıca üzerinde kafa yorulması gereken şeyler. Bayağı da zevkli, keyifli meseleler.
Şimdi, hocam isterseniz vaktimiz biraz daraldı.
Tamam.
Çok kısa toparlayalım.
Tamam.
Çok güzel konuların önünü açıyoruz. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere diyelim burada.
Eyvallah.
Buyurun hocam, siz nasıl toparlamak istersiniz?
Şöyle toparlayalım. Bakın bu hafta biraz şey oldu. Asıl söylemek istediğim şey...
Hocam yol uzun olunca hızlı gidiyoruz.
Tabii tabii. Benim asıl özellikle dikkat çekmek istediğim bu haftaki programda şuydu. Birincisi dünyanın yaşadığı sorunların özellikle Batılıların saldırılarından kaynaklandığını bilmemiz lazım.
Hmm.
İkincisi bizim aynı zamanda bizden kaynaklanan boyutları üzerinde de karşı karşıya kaldığımız bu sorunların bizden kaynaklanan boyutları üzerinde de kafa yormamız lazım. Üçüncüsü de yani tarih bitmiş değil.
Tabii.
Yani bu yani ben vaki olanda hayır vardır diye inandığımız zaman
amen,
o zaman Hazreti Mevlana gibi cevap verebiliriz. Yani bizim için bugün şer olarak gözüken şey belki hayırdır. Belki hayırdır, onu bilmiyoruz. Bize düşen şey zafer değil ki. Bize düşen şey sefer.
Sefer.
Bize emredilen şey zafer değil. Zafere ulaşacaksın diye bir emri yok Allah-u Teala'nın bizden. Seferde yani sefer aynı zamanda seferde olmak demek aynı zamanda tefsir etmek demek ya. Yani sefere çıkmazsan, yolculuğa çıkmazsan yolu anlayamazsın. Yolun ne anlama geldiğini bilemezsin. Yolda gördüklerini anlamlandıramazsın, yorumlayamazsın. Yani müfessir olamazsın tırnak içinde.
Sefer şart.
Tabii sefer şart.
Peki hocam. Önümüzdeki hafta birbirinden güzel ilginç konularımız olacak. Yani ilginç konular derken böyle seçip süzmüyoruz biz.
Evet.
Bir akış içerisinde riayeten gitmeye çalışıyoruz. Ama konular çok derin. Hangi konuya parmak bassak alttan birbiriyle ilgili olsa da ayrı bir dağarcık açıyor karşımıza. Sizin de zihin açıcı öncülüğünüz sayesinde. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir medeniyet yolculuğu programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi varlığın, hikmetin, ilmin, bütün mükevvinatın yegane sahibi Cenab-ı Hakk'a emanet ederiz. Fi emanallah efendim.